რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თეთრი სახლი მიესალმება თურქეთის ნაბიჯებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ობამა კენიელებს მოუწოდებს ებრძოლონ კორუფციას და დაიცვან გენდერული თანასწორობა. თბილისში იხსნება ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. თეთრი სახლი 26 ივლისს მიესალმა თურქეთის გაძლიერებულ ძალისხმევას ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ შინაარსის განცხადება ნაირობიში პრესკონფერენციაზე გააკეთა თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას კენიაში ვიზიტის დროს. განცხადებამდე ერთი დღით ადრე თურქეთმა საჰაერო და საარტილერიო თავდასხმები განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, ისევე როგორც ქურთთა ექსტრემისტული ჯგუფების პოზიციებზე ჩრდილოეთ ერაყში. ანკარას არ გაურცელებია ოპერაციის დეტალები, თუმცა ითქვა, რომ საჰაერო ძალებმა მიზანში შემოიღეს აკრძალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის ობიექტები. თურქეთის არმიამ ქურთთა და ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს ცეცხლის საზღვრიდანაც გაუხსნა. უკრაინის საზღვრის დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ დააკავა რუსი ოფიცერი, რომელიც ქვეყნის ომით განადგურებულ აღმოსავლეთში სამხედრო სატვირთო მანქანით გადაადგილდებოდა და თან რაკეტები და ტყვია წამალი ჰქონდა. გავრცელებული განცხადების თანახმად, დაკავებულმა აღიარა, რომ რუსი მაიორია და სარაკეტო საარტილერიო დანაყოფში მსახურობს. მას დოკუმენტები არ აღმოაჩნდაო, განაცხადა საზღვრის დაცვის სამსახურის პრეს-მდივანმა ალექსანდრ ტომჩიშინმა. და დაასინა, რომ დაკავებული ტყვია წამლით მომარაგებაზე იყო პასუხისმგებელი და თავისივე აღიარებით მორიგი ოპერაციისას გზაებნა. სავარაუდო რუს ოფიცერთან ერთად დააკავეს კიდევ ერთი კაცი, რომელმაც, როგორც იუწყებიან, აღიარა, რომ პროსულად განწყობილი სეპარატისტი მებრძოლია. მანქანა 45 კილომეტრის მოშორებით გააჩერეს დონეცკიდან, აღმოსავლეთ უკრაინაში, მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფი უდიდესი ქალაქიდან. ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის გახსნის ცერემონიალი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საღამოს 8 საათზე უნდა დაიწყოს. გახსნის ცერემონიალი მოიცავს ოფიციალურ და შოუს სეგმენტებს. ოფიციალურ ნაწილში სიტყვით გამოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი. გავრცელებული ცნობებით, ფესტივალის გახსნაში 2000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით, 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში გაიმართება, რომლებშიც მონაწილეობას 50 ქვეყნის სპორტსმენები მიიღებენ. მაყურებლებისთვის დასწრება თავისუფალია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა 26 ივლისს კენიის მოქალაქეებს მოუწოდა პროგრესისკენ მიმავალი გზა აირჩიონ კორუფციასთან ბრძოლით, ტერორიზმთან დაპირისპირებით და ქალთა უფლებების დაცვით. მისი მამის სამშობლოში ისტორიული ვიზიტისას ობამა თქვა, რომ კორუფციას კენიის საზოგადოება შემწყნარებლურად ეკიდება და მას ნორმალურ მოვლენად მიიჩნევს. კორუფციის გამოკენიელები ყოველწლიურად 250 000 სამუშაო ადგილს კარგავენ, რადგან ყოველი შილინგი, რომელიც ქრთამის სახითაა გადახდილი, სამუშაო ადგილს შეიძლება დამოხმარებოდაო, განაცხადა ობამამ. თუმცა მისი თქმით დადგა, რომ ეს ჩვევა შეიცვალოს, რადგან კორუფცია ქვეყნის განვითარებას აფერხებს. ობამამ ასევე ისაუბრა კენიის წინაშემდგარ გამოწვევაზე სომალელი ისლამისტური გასამხედროებული ჯგუფის ელ-შაბააბის მიერ განხორციელებული თავდასხმების სახით და პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები კენიის გვერდით იქნება როგორც პარტნიორი. 25 ივლისს მან კენიას შესთავაზა დამატებითი კონტრტერორისტული წვრთნების ჩატარება და დაფინანსების გამოყოფა. ამასთან ობამამ ისაუბრა შემწყნარებლობის გაძლიერებაზე და ქალებისა და გოგონების უფლებების დაცვის საჭიროებაზე. მისი თქმით, უნდა დასრულდეს ქალთა მიმართ ძალადობა, იძულებითი საქორწინო გარიგებები გოგონებისთვის, რომლებიც სკოლაში უნდა დადიოდნენ, სექსუალური ძალადობა და ტრადიცია, რომელიც ქალთა გენიტალური კვეთის სახელითაა ცნობილი. ობამას თქმით, 21 საუკუნეში მსგავსი ტრადიციები აღარ უნდა არსებობდეს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა, რომელსაც 2018 და 2022 წლების ჩემპიონატების გამო მექრთამეობასთან და კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალი ეხება, მიიღო რეზოლუცია, რომელიც სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ფიფას გადაწყვეტილებას 2018 წლის ჩემპიონატის გამართვის უფლების რუსეთისთვის მინიჭების თაობაზე. ბლატერმა რეზოლუციის თაობაზე გამოაცხადა ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის მეშვეობით რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის დროს სანქტ-პეტერბურგში 25 ივლისს. ბლატერის თქმით, ახალი რეზოლუცია ამტკიცებს, რომ რუსეთის ფედერაციას ფიფას სრული მხარდაჭერა აქვს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის რუსეთში ჩასატარებლად. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა 26 ივლისს აღიარა, რომ სირიის არმია ძალების ნაკლებობას განიცდის და გარკვეული ტერიტორიების დათმობა მოუწია მიმდინარე სამოქალაქო ომში. თუმცა ასადმა დასინა, რომ არმია შეუძლია დაიცვას ერი და განაცხადა, რომ ის სამოქალაქო ომს მაინც მოიგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწრაფად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას.
Cuts both ways. No more illusions. never be too brave if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. I'm hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
to you.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
...2014 yılda Türk dünyasının büyük şəxsiyyətlərindən biri... ...məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi... ...İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlamət olaraq... ...UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy... ...Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə... ...Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında... Atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dildə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Bəs Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İS proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal Türklərinin ilk beyaz bahar çiçəyi necə açıldanlanır?
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dirilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan Şimal Türklərinin ilk beyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 cildini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırımda doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflisdə Rusça tərcimlik yapmış Mustafa bəydir. Vəzifədən ayrılanda Vorontsov tərəfindən ona Asilzadə payəsi də verilmişdir. Anası da Kırımdakı Asilzadələrə mənsubdur. 20 Mart 1851-də Növruz bayramından bir gün öncə Avcı köyündə doğar. Ailəsinin içərisində xüsusi dini, milli tərbiyə alar. Ondan sonra öncə məsciddəki əskəri məktəbə göndərilir. Orada 2 il qədər okuduqdan sonra Voronej şəhərinə keçir. Orada əskəri lisədə davam edir və sonra da Moskova əskəri lisəsinə nəql edilir. İsmail bəy 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. Böylece yakalanırlar ve askeri mektepten de çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail bəy zincirli medresede bir müddet Rusça ders vermek mecburiyetinde koyulur. Cezası böyle hesap edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gelir. Avrupa'da 4 yıl kalır. Paris'e geçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tercüme işleriyle meşgul olur. Demek ki Fransızcası, Rusçası mükemmel bir vaziyettedir o il. Gelip İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işlemek isteyir. Ama o imkan verilmir. Bahçesaray'a kaydır ve Bahçesaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliğine gelir ve böylece siyasi, içtimai faaliyetlerine başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç, daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Ziya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'ın alegası da o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman gazetini kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil-Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zaman da Rusya Müslümanlarının Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Qasparalı bunu fikirləşirdi ki, bütün Türk halkları dil və soy itibarilə birdirlər, əksəriyyəti Müslümandır. O halda bunlar da tək bir millət olmalıdır. Yəni Qasparalının bu bütün Türk halklarını Türk ümumi kimliyi altında toplama fikri onu ortaq ədəbi dilə götürdü.
Gaspral'ın diyası yani ortak edebi dil Azerbaycan'da hiç de hamı tarafından kabul olunmurdu. Ama bir tövlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul olan en büyük ideyiydi ve demek olar ki Rusya Müslümanlarının 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gaspral'ın hizmetiydi, onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müterekki bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hüküm sür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvvete çevrilirdiler ve tedricen de çevrilirdiler. Mes bunun karşısını almak için Gaspral'ın dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resmileri tarafından her vasıtayla maniçilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istiyor? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspral'ın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilme için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı Hoca-i Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspral'ı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gaspral'ı tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri sümmehbet göstermirdiler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek o ne dedi, sualtı kayalara tokunmadan öz tercüman gemisini ilerle parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Aqpınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gaspralının Ruslara təklif etdiyi federativ dövlət quruluşu ideyası necə qarşılanıb?
Federativ mi? O fikir məncə düz deyil. Kim deyirsə o fikir.
Yox, bu ideya 1917-ci ildə Rusiya müsəlmanlarının qurultayında meydana çıxdı. Gaspralın dövründə belə bir şey yox idi elə. Federalistlərlə unitaristlər arasında böyük bir qarşıdurma olmuşdu. Bəzilər Rusiyanı unitar dövlət kimi qoruyub saxlamaq və orada müsəlmanlara, türklərə müəyyən mədəni hüquqlar almağın tərəfdarı kimi çıxış edirdilər. Bu cərəyanın başında Asetin müsəlmanı Əhməd Salikov dayanırdı. Amma Məmməd Əmin, Rəsulzadə, Topçubaşov, Zəki Bəylədi, Toğan və başqalarının təmsil olunduğu başqa bir dəstə Rusiyanın federal dövlət şəklində təşəkkül tapması ideyasını müdafiə edirdilər və qurultayda da bu ideyə qalib gəldi. Qasparalın vəfatına qədər hələ Rusiyanın dövlət şəklinin dəyişmək haqqında söhbət ola bilməzdi. Çünki imperiya kifayət qədər qüvvətli idi. Yalnız imperiyanın süqutundan sonra onun yenidən hansı şəkildə qurulması məsələsi gündəliyə gəlmişdi.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq
olacaq. Bəli, bəli, bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, maarifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusya müsəlmanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Bəli. Hatta daha da ileri gidərək bir taktika da gəlişdirmişdi. Rus Doğu anlaşması deyə bizim tərcümə etdiyimiz Rusça yazdığı 1894-cü ildə Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki, Rusiyanın doğuda sarı ırk adlı düşməni vardır. O sarı ırkla bu Gaspralı Moğolları, Çinliləri, Japonları nəzərdə tuturdu. O günkü dünyadakı etnografik baxış da buydu. Dünyadakı ırkları rənglərinə görə beyaz ırk, sarı ırk, qara ırk deyə bölürdülər. Və deyirdi Rusiyaya bu doğudakı sarı ırk həm Rusiyaya düşmandır, həm müsəlman türk aləminə düşmandır, Moğollar xüsusən. Batıda da Avropa Rusiyanın düşmanıdır və heç bir zaman Rusiyayı qəbul eləməyəcək. Və aynı şəkildə müsəlman türk xalqlarının da Avropalılar düşmanıdırlar. Mən ana hatları ilə bahs edirəm. Ona görə Rusiya bu müsəlman türk aləmi yöntemiyle Avrupalı düşmanlara karşı, batıdaki, doğudaki sarı ırka karşı ittifak halinde olmalıdır. Ben burada da Avrasyacı teorilerden hareket ederek Gaspıralı'nın bu fikirde çok ciddi olduğunu iddia edenler var. Ben o fikirde değilim. Gaspıralı bilirdi ki Rusya Türk İslam alemine, hususen Osmanlılara çok büyük zararlar verir ve gün geçtikçe de Avrupa'daki şeydeki Balkan devletleri istiklallerine kavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aleminin arkasında durur. Rumların, hususen Bulgarların, Irpların. Onlara verdiği zararı azaltmak için bu işi söylüyordu. Samimi değildi. O bir taktikti.
Biz istedatlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz büyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili mektep vasitesiyle değil, hayat şartlarının değişmesi, demir yollarının ve iktisadi hayatın gelişmesi nispetinde özlüğünden intişar eder. Müslümanlar arasında zararlı ünsür, onların aralarında yetişmeye başlayan ve her növ idealdan mahrum kosmopolit zübbelerdi. Bunlar ne İslam ne de Rusya için faydalı olabileceklerdi.
Ama Gaspıralı zaten Ruslara da bazen böyle medenilikten dolayı, işte hatta Avrupa, mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatız. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarına münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak isteyirdi. Onları ikna etmek isteyirdi bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasebette ben demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasebette sergilediği mövqe son derece müterekki sayılmalı. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın esirlerden beri Türk düşmançılığını öz devlet ideolojisine çevirdiğinin farkındaydı. Ama aynı zamanda o Rus idareçiliğinin müeyyen liberalizminden yararlanmağı da zaruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya Müslümanları tahsilde, ilimde, sanayide, ticaret İrel gitmek için kifayet kadar imkanlara malikiz. Sadece bunun karşısını alan İslam dünyasında yayılan cehalet ve bu cehalet aradan kaldırılarsa biz Rus dilim bilerekse Ruslarla daha ünsiyet kurup hem öz dertlerimizi anladarak hem de Rus idareçliğinin yarattığı imkanlardan faydalanabilirik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine kaydak diyeyim. Yavuz Bey, ben, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıkır.
Bir neçe ay evvel. Hemen.
Evet. Nece karşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman Gazetesi'ni baştan sona kadar diyebilirim ki sayfa sayfa, satır satır okumuşam. Öyle zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Gaspıralı'yla Tercüman Gazetesi'yle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim. Ve onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman Gazetesi'nde de yazmır. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilmiske kimi Ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspıralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Bakın Tercüman Gazetesi'nin kapatılmasını isteyirdiler. Hatta Gaspıralı daha da güzel bir iş yapıp ilmiske ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman Gazetesi'nde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspıralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklayırdı. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le yani Osmanlı Şehzadesi ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu artık burada demeyi olmaz bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerini mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gaspıralı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gaspıralı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzu uyan İsmail Gaspıralı.
Esas kimin... mesele odur.
Alemin İsmail Jurnal'da çap olunurdu. Evet. Tercümana elave kimi yani Kadın Dünyası Jurnalı. Evet. Jurnalın düz esas siması Şefika Hanım'ıydı onun kızı ama müdür müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Müzik 19. əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Qasparalı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük
bir şeydir. Nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yəni o təfərrüatla burada danışılmaz. Qısaca mən sizə özü söyləyim. İlk evliliyini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Adam ileri müterek ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış. Evden başka bir şeyi bilmeyen. Kadından geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel ona yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gazpral'ı. Akçürün ailesinin Kazan'da Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Akçürün ailesi. Yusuf Akçür'e de o aileden. O ailede Zizayettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gasparalı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gasparalı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında. Herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gasparalı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gasparalı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gasparalı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gasparalı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gasparalı'nın hal tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gasparalı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gasparalı'nın idealindeki kadın tipinin Zühre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gasparalı'nın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gasparalı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini tercümanın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü cedid mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gasparalı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler. Ordu kadınlardan kurulmaktadır. Her hak kadınlarındır. Erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar. Yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Müzde Fethel Akundof'un Mösyö Jordan'daki Hatem Han Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatem Han Ağa'nın meşhur Mösyö Jordan'ın söylediği sözleri hatırladı. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Basfransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gasparalı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alametler farklı da gelirmeye lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de Azerbaycan 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüb. Yəni Şəfiqə xanım 1903-cü ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin gələcək baş naziri Nəsib bəy Yusifbəyovla ailə qurmuşdu və bu ailədən Qasparalının iki nəvəsi dünyaya gəlmişdi. Yəni Şəfiqə xanım da öz dövrünün son dərəcə açıq fikirli qadınlarından biri idi və hətta 1917-ci ildə Rusiya imperiyasının süqutundan sonra o, deməli, Kırımın azadlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklərinin azadlığı uğrunda mübarizənin ön sıralarında gələn siyasi xadimlərdən biri olmuşdu. 1919-cu ildə Bakıya gələndən sonra bu fəaliyyətini Bakıda davam elətdirmişdi və Türk dünyasında ilk uşaq bağçalarını o zaman Bakıda qurmuşdu. Təbii bu da Qasparalı ideyalarının, Qasparalının ailə tərbiyəsinin, onun qadına münasibətinin başqa bir yaşam sayəsi, yayılma sayəsi sayıla bilər.
Vilayət bəy, lütfən Firəngistan məktublarından da biraz danışın. O çapdadır deyəsən.
Bir neçə dəfə artıq Əli Yavuz bəy bu məsələyə toxundu. Mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da 19-cu əsrin sonlarında meydana gələn bu əsər həm Mirzə Fədəli Axundovun Kəmalət dövlə məktubları, həm İbrahim bəyin səyahətnaməsi, həm Sultan Məcid Qənizadənin məktubatı, Şeyda bəy əsərlərlə bir sırada epistolyar janrdan, yəni məktub janrının imkanlarından yararlanaraq müsəlman dünyasının problemlərini gündəliyə gətirmək baxımından çox ciddi bir əsərdir. Mən bu əsərlə Yavuz bəyin tərtib elədiyi 3 ciltlik Qasparalı əsərlərində tanış oldum və onun bu gün də öz aktuallığını, əhəmiyyətini saxladığını düşünərək onun Azərbaycan türkçəsindən çevirməyə qərar aldım. Bu tərcümə də Azərbaycan jurnalında yayınlandı. Mən istəyirəm onu ayrıca bir kitab şəklində də çap elətdirəm. Çünki bu əsərdə toxunulan mətləblər əgər bu gün deyək ki, Azərbaycan üçün, çağdaş Türkiyə üçün müəyyən qədər öz əhəmiyyətini itiribsə, İslam dünyası üçün, Türk dünyası üçün bütövlükdə burada önəmli məqamlar çoxdur. Burada Qasparalının bir çox ictimai-siyasi məsələlərə münasibəti öz əksini tapır. Burada təkcə həm qadına münasibət var, həm cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibət var, həm şərq-qərb qarşılaşdırılması var, həm İslam mədəniyyətinin böyüklüyün və əzəmətin göstərən məqamlar var. Xüsusilə bu əsərin İspaniya ilə bağlı səhifələrində Kordoba xilafətinin gördüyü böyük işlər göz önünə gətirilir. Və mən bir müddət əvvəl həqiqətən də Kordobada və Granadada olarkən ərəblərin orada necə böyük bir mədəniyyət yaratdıqlarının şahidi oldum. Və İsmail bəy bu barədə təxminən 130 il bundan əvvəl danışırdı və müsəlmanları bu yolla ruh düşkünlüyünə qapılmamağa, böyük ənənələrə söykəndiklərini onlara xatırladırdı. Və necə deyirlər, bir dəfə su gələn arxa bir daha gələr düşüncəsi ilə onlara bu qədim mədəniyyətdən yararlanıb yenidən mədəni dünyanın tam hüquqlu üzvü olmaq fikrini aşılamağa çalışırdı. Bu cəhətdən o əsər indi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni burada dəfələrlə bu söhbət müddətində dəfələrlə qeyd olunduğu kimi İsmail bəy müsəlmanlığı elmin yolunda, maarifin yolunda, tərəqqinin yolunda əngəl saymırdı. Və bu fikir Azərbaycan maarifçilərində də geniş yayılmışdı. Xüsusən 19-cu əsrin sonlarında Qafqazda rus dilində çap olunan Novaya Bazreniya qəzetində İslamın qızıl dövrü haqqında geniş müzakirə açılmışdı və Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri bu müzakirələrə qoşularaq İslamın nəyə qadir olduğunu, tarixin müəyyən mərhələsində Qərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faktlarla ortaya qoydular. Və eyni məqamlara biz İsmail bəyin bu kitabında da rast gəlirik. Biz, yəni, müsəlman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik və necə deyərlər, növzən billah, heç vaxt öz dinimizdən daşınmaq fikrində deyilik. Ona görə bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. Bu cəhətdən İsmail bəyin bütün yaradıcılığı, eləcə də Firəngistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Söhbətimiz demək olar ki, bitir. Əgər əlavəniz varsa buyurun.
Sevda xanım, mən bir şeyi də əlavə etmək istərdim.
Buyurun.
Qasparalının bütün külliyyatını mən nəşrə hazırlamışam. Yəni o tərcüman qəzetində çıxan bütün yazılarını, roman hekayələri çap olundu, amma günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını aşkar edib onları çap edəcəyim. Onu söyləyim ki, bunlar 10 cilt qədər olar. Hər bir cilt 450-500 səhifə olmaq üzərə 10 cilt qədər olacaq. Yəni İsmail Qasparalının bu külliyyatı ortaya çıxmadan onun fikir həyatının incəliklərini təhlil etmək bəncə doğru deyil. Çünki o bu yazılarında kəndi fikir həyatındakı prosesləri də göstərir. Onları bir diqqətə almaq lazım. Ayrı bir şeylə Azərbaycanla bağlı söyləmək istəyirəm. Tərcüman qəzetəsində Azərbaycan fikir və ədəbiyyat həyatı üzərinə mən bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı tələbəmə xüsusi bir kitabça şəklində henüz çap olunmuyor. Orada Azərbaycanla tərcüman qəzetəsinin nə qədər əlaqəsinin olduğunu, yəni hayretler içində izləyə bilərsiniz. Xüsusən yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddünü İslamiyen-i Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük etti dedikle orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun sohbetidir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman Gazetesi'nde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman Gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden hardasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmeyeyim. Ben nice illerde uğraşırım ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olundan sonra Tercüman Gazetesi'nin tamamını internette okuyucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatini
çekeceğim. Çok güzel bir şey oldu.
Teşekkür ederim.
Hidayet Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de her şeyde teşekkür ederim.
Ben de sadece bir şey alabilirim isterim ki 1914 yılın sentyabrında İsmail Bey Gaspralı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi kayıt olan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetinde büyük megalesi çap olunmuştu ve o megalede bir yürek yangısıyla deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i ebed eleyecek hiçbir insanımız yoktu.
Kaspirinski öldü. Amansız talih Gaddar Ali de ışık saçan Şam'ı söndürdü. Bununla da Müslümanları derin elem ve güçseye gerg etti. Müslümanlar arasında doğma halkın menafeinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələn və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kaspirinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan Bey Topçubaşı, Kaspi Gazeti 1914. il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli yürekten sevdiği, Türk dünyasının kabahsız listesi saydığı, hatta kohumlaştığı Azerbaycan'da düşünürüm ki İsmail Bey'e verilen büyük bir kıymet idi.
30 senelik mucize ve nasihatlerine, rehberliğine, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın ve dostun vefatından sonra ondan bahsetmek, kendisi ebediyen gayib olarak gittiğinden yalnız eserlerini tehettür eylemek ne kadar elim ve feci bir vaziyet. İsmail Bey Türklüğe ait faaliyeti için şu düsturu ittihaz etmişti. Fikir, lisan ve his birliği. Təbiri axırla İsmail Bey'in təqib etdiyi gaye Türklere kendilerini tanıttırarak, şuuri milliyelerini inkişaf ettirerek onlara bir olduklarını təlqin etmekten ibaret idi. Fikir, lisan, his birliğini duymuş olan bir gövüm zaten şuuri milliyeti ve vəhdət mənəviyyəsini duymuş demektir. Əhməd Bey Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914. il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Gaspralı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerini ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, biz de size teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun biz proqramında Türk dünyasının büyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalını ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Laparakops Radio Tavusuklebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavusuklebis აზერბაიჯანული სამსახური.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.